Yukarı Mahalle, John Steinbeck, 2. kaset, 1. yüz. Ayrıca elinde de fırıncı çırağı Susi Francesco'ya Charlie Kuzman'ı kafeslemek için öğrettiği usule karşılık aldığı bir şekerli çörek vardı. Charlie, motosikletle mektup dağıtan bir postacı, Susi de delikanlı. Bir gün kendisini motoruyla gezmeye çağırınca başına giymek için şimdiden bir erkek kasketi alan bir divaneydi. Pilon belki korsan şekerli çöreği sever diye düşünmüştü. Çok karanlık bir geceydi. Pilon tenha sokaklar, boş arsalar, yıkıntılar arasından geçerek ilerliyordu. Galvez'in bahçesinin önünden geçerken o yabani buldog hırlayarak yanına sokuldu. Güzel köpek, şeker hayvan diye övgüler sıralayarak köpeği yatıştırmaya çalıştı ama kendisi de yalan söylediğinin farkındaydı. Neyse, ettiği iltifatlar köpeği etkilemiş olacak ki azgın hayvan akıllı uslu geldiği yere döndü. Sonunda korsanın oturduğu harabeye gelmişti. Asıl bundan sonra dikkatli bulunması gerekiyordu. Çünkü korsanın köpekleri birinin sahiplerine karşı kötü niyetler beslediğini hissedecek olsa neler yapacağını pekala tahmin edebiliyordu. Kümese yaklaştı, içeriden tuhaf hırıltılar geliyordu. Korsan diye bağırdı. Ben, dostum Pilon geldi, seninle konuşmak istiyorum. Ses seda kesilmişti, cevap veren olmadı. Hey korsan be, yabancı değil, Pilon'um ben. Kümesten homurtuya benzer bir ses geldi. Çek arabanı gece vakti, uyuyorum, köpekler de uyuyor. Geç oldu Pilon, git sen de yat. Bende mum var, karanlık evini aydınlatırız, hem sana bir de şekerli çörek getirdim. İçeride bir hareket oldu. Gel öyleyse dedi korsan. Ben köpeklere söylerim, korkma. Kümesin kapısından girerken Pilon, korsanın köpekleriyle konuştuğunu, onlara gelenin yabancı olmadığını, kendilerine hediye getirdiğini anlattığını işitiyordu. Pilon içeri girince bir kibrit çakıp mumu yaktı. Pis toprağın üstüne çöktüler. Köpekler de çevresini sarmıştı. Bir ara Enrique hırladıysa da korsan onu çabuk susturdu. Bu ötekiler kadar akıllı değil dedi. Gözleri neşeli bir çocuğunki gibi ışıl ışıldı. Güldüğü zaman ağzındaki bembeyaz dişler mum ışığı altında parıl parıl yanıyordu. Pilon paketi uzatarak buyur sana şekerli çörek getirdim dedi. Korsan paketi açıp içine baktı. Sonra sevinerek gülümsedi. Çöreği çıkarmış köpeklere gösteriyordu. Onlar da yalana yalana sokulup ayağını dizlerini yalamaya başladılar. Korsan çöreği 7 parçaya böldü. Önce misafir olduğu için bir parçasını Pilon'a verdi. Sonra al bakalım Enrique, Fluff, Senyor Alec Thompson diye köpeklerin payını verdi. Kendi de payını yedikten sonra boş ellerini köpeklere göstererek bitti artık dedi. Köpekler seslerini çıkarmadan yine deminki gibi yere uzandılar. Pilon yere oturmuş mumu yere önüne dikmişti. Korsanın meraklı bakışlarla kendisini incelediğinin farkındaydı. Bir süre sesini çıkarmadan ev sahibinin kendi kendine sorular sormasına ses çıkarmayarak oturdu. Neden sonra senin bu durumuna arkadaşların çok üzülüyor diye söylendi. Korsan şaşkınlıktan aptallaşmıştı. Benim arkadaşlarım mı? Hangi arkadaşlarım? Pilon sesini biraz daha yumuşattı. Senin de seni düşünen dostların var dedi. Mağrur, kibirli olduğun için ziyaretine gelemiyorlar. Senin böyle bir tavuk kümesinde oturduğunu, pılı pırtı içinde köpeklerle bir sofrada yemek yediğini görürlerse gururuna dokunacağını sanıyorlar. Ama bu hayatın seni hasta edeceğini bildiklerinden çok üzülüyorlar. Korsan bütün bunları büyük bir şaşkınlıkla dinlemişti. Kendi kendine bunları niye yormanın doğru olacağını düşünüyordu. Pilon böyle söylüyorsa şüphe edilecek bir yanı yoktu bunun. Demek benim bu kadar gerçek dostlarım varmış diye mırıldandı. Benim haberim yoktu. Demek benim bu durumum dostlarımı telaşa düşürüyormuş. Bunları 40 yıl düşünsem tahmin edemezdim Pilon. Haberim olsaydı onları üzer miydim? Heyecanla yutkundu. Görüyorsun ya Pilon diye sürdürdü. Köpekler burasını pek seviyor. Onların hoşlandığı yer benim için de uygun. Bu halimin dostlarımı üzdüğünü ne bileyim. Korsanın gözleri dolmuştu. Ne olursa olsun dedi Pilon. Bu durumun arkadaşlarını üzüyor. Korsan gözlerini yere dikip salim kafa ile düşünmeye çalıştı. Fakat her zamanki gibi beyni işlemez olmuştu. Bunun bir yararını göremedi. Umutsuzca köpeklerine baktı. Onlar çoktan uykuya dalmıştı. Hem onlara neydi? Sonra Pilon'un gözlerinin içine bakarak Peki ne yapmam gerek Pilon diye sordu. Bana bir akıl ver. Bundan kolay ne vardı? Bu işin bu kadar kolay olması Pilon'u utandırıyordu. İlkin duraksadı. Neredeyse söylemekten vazgeçiyordu ama böyle bir şey yapacak olursa sonradan pişman olacağını düşündü. Dostların da fakirdi dedi. Sana yardım etmeyi çok isterler ama onlarda da metelik yok. Eğer birikmiş paran varsa çıkar kendine yeni bir elbise al. Başkalarının artığını yemekten vazgeç. Paralarını sakladığın yerden çıkar korsan. Pilon konuşurken dikkatle karşısındakinin yüzünü inceliyordu. Bir ara gözlerinde bir boşluk, bir kuşku fark etti. Artık Pilon şu iki şeyden emin olmuştu. Birincisi korsanın saklı parası vardı. İkincisi bu parayı ele geçirmek pek kolay olmayacaktı. Birinci gerçek içini rahatlattı. İkinci sorun ise tam kendi hoşlandığı cinsten karışık, uğraştırıcı bir bulmaca, zor bir sorun olarak görünüyordu. Korsan kendini toparlamıştı. Gözlerinde kurnaz bir ışıkla ''Ah bende para ne gezer?'' diye içini çekti. ''Fakat dostum her gün sattığın odunlardan bir 25'lik alıyorsun. Bu parayı harcadığını görmedim ki.'' Bu sefer korsanın aklı yardımına koştu. ''O paraları zavarlı bir yaşlı kadına veririm.'' dedi. ''Bir yerde gizli param maram yok.'' Bu sözüyle bu konuya açılan kapıyı sert bir hareketle kapamış oluyordu. ''Bak yalan da söylüyor.'' diye düşündü Pilon. Bu sadaka düzenini aydınlatmak kolaydı. Mumunu aldı. ''Sadece sana arkadaşlarının üzüntüsünü söylemeye gelmiştim.'' diye söylenerek ayağa kalktı. ''Sen onlara yardım etmek istemezsen elimden ne gelir?'' Korsanın gözleri eski dost ifadesini takınmıştı. ''Onlara sağlığımın mükemmel olduğunu söyle.'' dedi. ''Dostlarımın ara sıra ziyaretime gelmelerini isterim. Onlara kibirlik etmem. Ara sıra görüşmek hoşuma gider. Onlara bunları söylersin değil mi Pilon?'' ''Söylerim söylerim hiç merak etme. Ama senin onların üzüntüsünü azaltacak bir davranışta bulunmaman hoşlarına gitmeyecek.'' Pilon mumu söndürüp karanlığa daldı. Korsanın parasının nerede saklı olduğunu söyleyemeyeceğini biliyordu. Bu işi ancak kurnazlıkla hırsızlama aydınlatmak zorunda kalacaktı. Ona iyilik yapmak için başka yol yoktu. Böylece Pilon korsanı gözetlemeye başladı. Odun kesmeye gittiği zaman ormana kadar peşinden gitti. Geceleri kümesin yakınlarında yatıp bekledi. Belki bir ipucu bulurum diye oturup saatlerce havadan sudan söz ederek korsanla çene çaldı. Ama hepsi boşa gitti. Saklı para konusunda tek söz öğrenemedi. Bu para ya kümeste ya da gece yarısı gittiği ormanda bir yerde saklıydı. Bu sonuçsuz mücadele Pilon'un gücünü tüketmişti. Başkalarının yardımına ve görüşüne gereksinimi vardı. Bunu arkadaşlarından başka kimse yapamazdı. Deni'den, Pablo'dan, Jesus Maria'dan başka kim bu kadar kurnazlıkla gözetler, dalavereyi çakacak inceliği gösterebilir ki? Onlardan daha iyi kim korsanı kandırır, faka bastırabilirdi ki? Pilon niyetini onlara da açtı. Fakat daha önce kendisini hazırladığı gibi onları da hazırlaması gerekiyordu. Korsanın yoksulluğu, yalnızlığı derken sonuca kolayca ulaşıldı. Asıl niyetini söylediği zaman arkadaşları iyi niyetle yardım etmek isteğiyle dolup taşıyorlardı. Önerisini alkışlarla kabul ettiler. Yüzleri yardım edebilmek sevinciyle pırıl pırıldı. Pablo gizli paranın 100 liradan fazla olabileceğini söyledi. Sevinçleri geçince plan kurmaya başladılar. Pablo iyice gözetlemeliyiz dedi. Ben çok gözetledim diye itiraz etti Pilon. Gece karanlıkta herif nasıl görüyorsa bir türlü ardından yetişemiyordum. Sonra o köpeklerin de peşinden ayrıldığı yok ki bu iş sökmeyecek. Bütün ihtimalleri düşündün mü diye sordu Deni. Hepsini. Sonunda en doğru yolu bulan o arkadaş canlısı insancıl Jesus Maria oldu. O tavuk kümesinde oturduğu sürece bir şey öğrenemeyiz dedi. Örneğin buraya çağırsak, bizimle beraber otursa, ya iyiliklerimiz altından kalkmak için kendi kendine ortaya çıkarır ya da biz ipucu buluruz. Arkadaşları bu öneriyi uzun boylu tartıştılar. Pablo, kimi kez lokantadan aldığı yiyecekler pek güzel yenir cinsten şeyler diye söylendi. Geçen gün elinde bütün bir pirzola vardı. Pilon'da belki 200 liraya yakın parası vardır dedi. Fakat Deni bu görüşe katılmadı. Ya köpekleri dedi, köpekleri de birlikte getirirse? Pilon, uslu köpekler onlar diye arkadaşını yatıştırmaya çalıştı. Korsanın sözünden dışarı çıkmazlar, şu köşede bir yer gösterirsin. buradan dışarı çıkmasınlar dedim mi, korsan da onlara söyler. Kimseye zararları dokunmaz. Pablo, geçen gün elinde yalnız bir kenarına kahve dökülmüş koca bir pasta gördüm diye atıldı. Sorun çözülmüştü. Bütün ev halkı bir komite halinde toplanıp resmen korsanın ziyaretine gitti. Hepsi birden o kümese dolduğu zaman içerisi tıklım tıklım olmuştu. Korsan sevincini saklamaya çalışarak havalar kötüleşti diye söze başladı. Belki inanmazsınız. Rudolf'un boynunda güvercin yumurtası kadar şişmiş bir kene buldum. Sonra her ev sahibinin yaptığı gibi evinin perişanlığından söz açtı. Çok dar diye yakındı. Dostları ağırlayacak, rahat ettirecek bir yer değil ama sıcak oluyor. Hele köpeklerin çok hoşuna gidiyor. Sonra Pilon konuşmaya başladı. Onun için duydukları üzüntünün arkadaşlarını öldürdüğünden söz açtı. Eğer kendileriyle birlikte oturmaya razı olursa belki teselli bulurlar, rahat bir uyku yüzü görürlerdi. Bu büyük, çok büyük bir darbe olmuştu korsana. Ne yapacağını bilemeden ellerine, köpeklerine baktı. Fakat onlardan yarar yoktu. Sonra elinin tersiyle gözlerinde biriken sevinç belirtilerini sildi. Koca sakalını sıvazladı. ''Ya köpeklerim?'' diye sordu. ''Onları da getirmeme razı mısınız? Siz de köpeklerimi seviyor musunuz?'' Pilon başını salladı. ''Onları da getirebilirsin.'' dedi. ''Onlar için de bir köşe ayırdık.'' Korsanın içi gururla dolmuştu. Kendine daha fazla hakim olamayacağını anlıyordu. ''Şimdi gidin.'' diye rica etti. ''Şimdi gidin de yarın gelirim.'' Arkadaşları içinden geçenleri çok iyi anlıyordu. Teker teker dışarı çıkıp onu yalnız başına bıraktılar. Jesus Maria yanımızda çok mutlu olacak diye mırıldandı. Deni zavallı adam diye acıdı. Böyle olduğunu bilseydim saklı parası olmasa bile çoktan evime çağırırdım. Hepsinin içinde bir sevinç alevi tutuşmuştu. Yeni dostluğa çabuk alıştılar. Deni oturdukları odanın bir köşesine tebeşirle bir çizgi çizmiş, köpeklerin evde oturacakları yeri belli etmişti. Korsan da geceleri köpeklerinin yanında yatıyordu. Ev 5 erkek 5 köpekle epeyce kalabalıklaşmıştı. Fakat Deni ile arkadaşları korsanı yanlarına almakla kendilerini gözetleyen melekleri hoşnut ettiklerini, eve gelerek olabilecek tehlikeleri de böylece önlediklerini anlamakta gecikmediler. Her sabah korsan daha arkadaşları uykudayken kalkıp köpekleri peşinde lokantaları yoklamaya gidiyordu. Herkesin acıdığı, sevdiği bir insandı. Paketleri gün geçtikçe büyüyordu. Paysonalar getirdiği şeyleri kullanmaya, balıkları, yarım çörekleri, birer bayat ekmekleri, yağları donmuş et parçalarını iştahla yemeye başladılar. Gerçekten yaşıyorlardı. Hele bu hediyeleri kabul ederken takındıkları tavır yok mu, korsanın yüreğini eritiyordu sanki. Getirdiği yemekleri, yiyişlerini seyrederken gözlerinde tanrısal bir ışık yanıyordu. Akşamları tembel tembel yukarı mahallede olup bitenlerden söz ederlerken korsan gözüyle konuşanların ağızlarını izler, ara sıra duyduğu şeyleri kendi kendine tekrarlardı. Köpekleri de her zaman yanında, dizinin dibinde, önünde ardında hazırdı. Geceleri karanlıkta yanına sokulan köpeklerin sıcaklığıyla ısınırken bunların kendi dostları olduğunu anımsardı. Bu insanlar kendisine o derece derin bir sevgi besliyorlardı ki kendi hayatı ile onları üzüntü içinde bırakmıştı. Bu pek kolay kolay inanılmayacak, hayret verici bir gerçek olduğundan korsan kendi kendine sık sık tekrarlardı. El arabası şimdi Deni'nin bahçesinde duruyor, yine her gün düzenli olarak odun kesip satıyordu. Fakat akşamları arkadaşları konuşurken söylediklerini kaçırmadan bu tatlı arkadaşlığın seyrini kesintiye uğratırım korkusuyla bazı akşamlar gizli hazinesine gidemiyordu. Arkadaşları ona karşı çok iyi davranıyordu. Hiçbir hareketini kaçırmadan her şeyini kibar bir ilgiyle izliyorlardı. Arabasını sürükleye sürükleye ormana giderken her gün biri kendisiyle beraber geliyor, kendisi çalışırken o da bir kenara oturup çevreyi seyrediyordu. Sözün kısası nereye gitse Deni, Pablo, Pilon ve Jesus Maria'dan biri kesinlikle yanında oluyordu. Geceleri dışarı çıkarken de onları peşinde bir gölge gibi sürüklememek için çok dikkatli bulunması, sessiz hareket etmesi gerekiyordu. Böylece bir hafta korsanın hiçbir hareketini kaçırmadılar. Ama bu sonuçsuz çalışma canlarını sıkıyordu. Hepsi de doğrudan doğruya harekete geçme zamanının geldiği kanısındaydı. Sonunda bir akşam dönüp dolaşıp sözü para saklama sorununa getirdiler. Bu işe önce pilon başladı. Cimri mi cimri. Nah şuradan sıkıp şuradan yalayan bir amcam vardı dedi. Parasını ormana gömerdi. Bir seferinde bakar ki paralar uçmuş. Herhalde biri görüp almış olacaktı. Zaten yaşlı bir herifti. Parasını da kaybedince oynatıp kendini asmıştı. Pilon sözlerinin boşa gitmediğini, korsanın yüzünün hafifçe bulutlandığını görerek ferahladı. Bunu Deni de fark etmişti. Pilon susunca hemen o başladı. Bizim Viejo bana da bu evleri bırakan büyük babam da parasını gömerdi. Pek bilmiyorum ama zengin olduğunu söylerdi. Herhalde 3-400 lirası vardı. Viejo bir çukur kazmış, paralarını da orada biriktirirmiş. Sonra çukurun üstünü çam yapraklarıyla örtüp kimsenin fark edemeyeceğini sanırmış. Ama bir gün bakmış ki çukuru açmışlar, paraları alıp gitmişler. Korsan bu söylenenleri kendi kendine tekrarlıyordu. Yüzünde dehşetli bir korku belirmişti. Parmaklarını Senyor Alec Thompson'un tüyleri arasında daldırmış, oynayıp duruyordu. Odadakiler bir zaman için sözü değiştirip Cornelia Ruiz'in aşk serüvenlerinden söz etmeye başladılar. Gece yarısı korsan kimseyi uyandırmamaya çalışarak yanında köpekleri olduğu halde dışarı süzüldü. Pilon da onların ardından çıktı. Korsan fevkalade alışkın adımlarla gecenin kararlığında ilerlemeye başladı. Pilon da arkalarından gidiyordu. Şöyle 2 mil kadar yürümüşlerdi ki dinlenmek için bir an durdu. Bekledi. Biraz ilerideki sesler kesilmiş, korsanın izini kaybetmişti. Oraya buraya seyirtti. Nafile, kimseyi bulamadı. Yorulmuş, üstü başı çalılara takılarak yırtık pırtık olmuştu. 2 saat kadar sonra eve döndüğü zaman perişan bir haldeydi. Korsan kendinden önce gelmiş, köpeklerinin arasında derin bir uykuya dalmıştı. İçeri girince köpekler başını kaldırıp baktılar. Bu bakışlar Pilon'a kendisiyle alay ederek gülüyorlarmış gibi geldi. Okkalı bir küfür savurarak yatağına uzandı. Ertesi sabah bir konferans topladılar. Pilon, herifi izlemenin olanağı yok diye önceki gecenin raporunu verdi. Birdenbire ortadan kayboluveriyor. Gözleri karanlıkta çok mu iyi görüyor, ne halt ediyorsa herif hiçbir yere çarpmadan koşuyor. Köpek gibi mübarek. Pablo, belki bir kişinin tek başına yapabileceği iş değil bu diye karıştı söze. Hep birlikte gidersek içimizden biri izi kaybetmeyebilir. Jesus Maria, bu gece yine saklanmış paralardan söz ederiz dedi. Yalnız biraz daha korkunç şeyler anlatırız. Bir kadın bana bir şişe şarap verecek. Korsana içirirsek elimizden kolay kolay kaçamaz. Karar verilmişti. O gece Jesus Maria koca bir binlik dolusu şarap getirdi. Arkadaşları çevresine almış, tatlı tatlı konuşup boşalan bardağını sık sık mis gibi şarapla doldururlarken o akşam korsandan daha mutlu insan var mıydı acaba? Böylesi mutlu, neşeli anlar korsanın hayatında pek sayılıdır. Bu insanları teker teker bağrına basmak, onları ne kadar sevdiğini bağırmak istiyordu. Ama bu onun yapabileceği bir iş değildi. Çünkü sarhoş olduğunu anlıyordu. Onlara karşı duyduğu sevgiyi göstermek için daha büyük, ne bileyim, önemli bir şey yapmak istiyordu. Pilon dün akşam para gömmekten falan bahsediyorduk diye söze başladı. Bugün aklıma geldi. Zeki, ateş gibi bir amca oğlum vardı. Dünyada kimsenin bulamayacağı bir yere para saklayabilecek iki adam varsa biri de oydu. Parasını tutup bir yere gömdü. Belki tanırsınız. Şu iskelede balıkçılardan balık dilenen pejmürde kırıklı serseri var ya, işte amcamın oğlu odur. Parasını gömdüğü yeri bulup açtılar da işte o hale düştü. Korsanın yüzünü yine bir endişe kaplamıştı. Hikaye hikayeyi izledi. Gizli paraların getirdiği kötülükler birbirinin ardından ortaya döküldü. Sonunda Deni, en iyisi param varsa yanında taşır, ara sıra sarf ederek arkadaşlarını da kollarsın diyerek o gün için konuyu kapattı. Hepsi korsanın yüzünde belirleyecek anlamı seyrediyordu. En dehşetli hikayenin ortasında korsanın gözlerindeki telaşın kaybolup yerini tatlı bir gülümsemenin aldığını fark ettiler. Ara sıra şarabından bir yudum çekip neşe içinde anlatılanları dinliyordu. Ötekilerin bütün umudu kırılmıştı. Bütün planları suya düşmüştü. İçlerinde tuhaf bir burulma hissettiler. Bütün yaptıkları fedakarlıklara, iyiliklere karşı bunu mu göreceklerdi? Korsan kendisini mutlu etmek için giriştikleri mücadeleyi kökünden yıkıp atmıştı. Şaraplarını bitirip dertli yataklarına uzandılar. Geceleri bile Pilo'nun haberi olmadan geçen olaylar pek azdır. Bütün vücudu uyurken kulakları bir an bile çalışmasına ara vermez. Korsanın köpekleriyle birlikte dışarı çıktığını duyunca bir iki dakika sonra hepsi ayaktaydı. Dördü de korsanın peşinden ormanın yolunu tuttular. Orman zifiri karanlıktı. Ağaçlara çarpıyor, dikenlerin üzerine düşüyor. Buna karşın korsanı gözden kaybetmiyorlardı. Önceki gece Pilo'nun ulaştığı yere kadar gelince önlerinden gelen sesler kesildi. Sanki yer yarılmış da yerin dibine geçmişlerdi. Aramadık köşe bucak bırakmadılar. Korsan da köpekleri de ellerinden kurtulmuştu. Sonunda da daha fazla aramaktan vazgeçip yorgun argın eve döndüler. Eve geldiklerinde şafak sökmüş, güneş körfezin üstünde parlamaya başlamıştı. Monterey'deki evlerin bacası çoktan tütmüştü. Korsan onları kapının önünde karşıladı. Neşe içindeydi. Yanından geçip oturma odasına girdiler. Masanın üstünde çadır bezinden büyücek bir torba vardı. Korsan da peşlerinden geldi. ''Sana yalan söyledim Pilon'' diyordu. ''Korkumdan sana param yok'' dedim. ''O zaman sizin gibi dostlarım olduğunu bilmiyordum. Gömülü paraların kolay çalındığını anlatınca korkum tazelendi. Dün akşam aklıma geldi. Paramı arkadaşlarımın yanına getirirsem kimse onların elinden alamaz diye düşündüm.'' Dört arkadaş dehşet içinde dinliyorlardı. Deni, paranı al götür ormana sakla dedi. Bekçilik yapamayız. Olmaz dedi korsan. Saklarsam rahat edemeyeceğim. Ama dostlarımın yanında güven içinde olduğunu düşündükçe hiçbir şeyden korkmam. İnanmazsınız ama iki gecedir birisi beni izliyor. Belki paramı çalmak istiyordur. Bu müthiş bir darbeydi. Pilon kurnaz herifi atlatmaya çalıştı. Paranı bize bırakmadan önce belli bir kısmını almak istersin dedi. Korsan başını salladı. Olmaz diye karşı çıktı. Hayır, öyle bir şey yapamam. Bunlar adak. San Francisco'ya altın bir şamdan almaya söz vermiştim. Eskiden bir köpeğim vardı. Hastalandı. Ben de köpeğim iyi olursa bir gün çalışıp biriktireceğim parayla altın bir şamdan almaya adadım. Köpek iyileşti. Pilon bunlardan biri mi diye sordu. Hayır, daha sonra kamyon altında kaldı. Parayı aşırmak umutları kökünden yıkılmıştı. Deni ile Pablo ağır torbayı tutup öteki odaya Deni'nin yatağının altına götürdüler. Ara sıra paranın kendi yanlarında yastığın altında olduğunu hatırlamaktan bir çeşit zevk duyuyorlardı ama yenilgi pek acı gelmişti. Artık yapılacak bir şey kalmamıştı. Ellerine geçen fırsatı zamanında kullanamamışlardı. Korsan gözlerinde sevinç yaşlarıyla kendilerine bakıyordu. Sonunda dostlarına karşı güvenini, sevgisini kanıtlamıştı. Yıllardır o tavuk kümesinde pineklerken mutluluğun, yaşamanın ne olduğunu bilmiyordum dedi. Ama şimdi anlıyorum ki, oh dostlarım çok mutluyum. 8. Kanında biraz kahramanlık olsaydı Portegi orduda sefilce bir hayat sürmeye devam edecekti. Halbuki koca Joe Portegi'nin Monterey cezaevinde edindiği deneyimler kendisini gereksiz bir yurtseverlik düşkünlüğünden kurtarmakla kalmadı. Aynı zamanda insanoğlunun günlerinin yarısı gezme, yarısı uyuma olarak nasıl iki eşit parçaya ayrılıyorsa yaşamının da yarısının hapiste, yarısının dışarıda geçmesi gerektiği konusundaki inançlarını artırdı. Böylece bütün savaş sürecince Joe Portegi'nin askerliğinin yarısından çoğu delikte geçti. Sivil hayatta herkes sadece yaptığı işin cezasını görür ama orduda buna yeni bir madde eklenir, yapmadığı işler için de ceza verirler adama. Joe Portegi bunu bir türlü hesaplayamazdı. Silahını temizlemedi. Zamanında tıraş olmadı. Ara sıra izinli çıktığı zamanlar bir daha geri dönmemek üzere gitti. Bütün bu ufak tefek kusurlarının yanında bir de kendisine verilen görev için uzun uzun tartışmak gibi bir alışkanlığı vardı. Askerliği genellikle Kodes'te geçiyor demiştik. 2 yıllık hizmetinin tam 18 ayında hapis yattı. Ama buradaki mahkumluk şekli onu tatmin etmiyordu. Monterey cezaevinde rahata, yanında konuşacak bir iki kişi bulunmasına alışmıştı. Oysa orduda adama iş gördürüyorlardı. Monterey'de bütün suçu edebe aykırı davranmaktı. Ordudaki suçları o kadar çeşitli, kendisini mahkum ettikleri şeyler o kadar akıl almaz cinslendi ki gözü çok yılmıştı. Savaş bitince bütün alay terhis edildi. Koca Joe'nun daha 6 aylık cezası vardı. Suçu da görev başında sarhoş olmak, çavuşa boş bir gaz bidonu atmak, künyesini gizlemek, izinsiz binbaşının atını alıp gezmeye gitmek. O sırada ateşkes ilan edilmemiş olsaydı Joe'yu çoktan kurşuna dizerlerdi ya, neyse. Öteki askerler gelip zaferin neşesini çıkardıktan çok sonra Monterey'e döndü. Koca Joe trenden indiği zaman sırtında bir asker kaputu, bir asker ceketi, ayağında da mavi bir seri pantolon vardı. Kentte içki yasağından başka bir şey değişmemiş, bu yasak da Torelli'yi etkilememişti. Doğru ona gitti. Kaputuna karşılık bir galon şarap alarak arkadaşlarını aramaya çıktı. İyi arkadaşlarından hiçbirini o gece bulamadı ama kentte adamı her an malum evlere götürmeye hazır, ne idüğü belirsiz türedilerin bir hayli çoğalmış olduğunu anladı. Pek öyle ahlak düşkünü olmadığı için koca Joe buna ses çıkarmadı. Bu evlerden hoşlanmıştı. Çok geçmeden şarabı tükendi. Yenisini alacak parası da yoktu. Bunu anlayınca Joe'yu evden atmaya kalktılar. Fakat ne diye gitsin, burada rahattı. Kendisini zorla çıkarmaya kalkınca Joe var gücüyle karşı koydu. Masaları, sandalyeleri kırdı. Yarı çıplak kızları çığlıklar attırarak sokağa kaçırdı. Sonra yaptıkları yetmiyormuş gibi evi ateşe vermeye kalktı. Koca Joe'yu kızdırmaya gelmezdi. Alimallah daha neler yapmazdı ki. Sonunda araya polis girdi. Joe rahat bir nefes aldı. Tekrar evine kavuşacaktı. Jürisiz kısa bir duruşmadan sonra bir aya hüküm giydi. Joe deri ceketine bürünüp rahatça kerevetin üzerine uzandı. 30 günün en aşağı 10 gününü derin bir uyku ile geçirdi. Portegi Monterey cezaevini pek severdi. Arkadaşları ile buluştuğu bir lokal gibiydi. Uzun süre kalacak olsa arkadaşları birer ikişer gelir, birkaç gün birlikte gevezelik ederlerdi. Günler çabuk geçti. Dışarı çıkmak zamanı gelince içine bir hüzündür çöktü. Ama geri dönmenin kendisi için ne kadar kolay olduğunu hatırlayınca teselli buldu. Canı tekrar o eve gitmek istiyordu ama cebinde bir bardak şarap alacak kadar bile parası yoktu. Sokak sokak dolaşarak Piron, Pablo ya da Deni gibi eski dostlarını aradı. Birinden birine rastlamaya çalıştı. Polis onların uzun süredir suç işlemediklerini söylemişti. Herhalde öldüler diye düşündü Portegi. Düşünceli düşünceli Torelli'nin yolunu tuttu ama Torelli parası veya onun yerini tutacak bir şeyi olmayanlara pek yüz vermezdi. Koca Joe'yu yalnızca akıl öğretip Deni'ye Viejo'sundan iki ev kaldığını, arkadaşlarının hep birlikte o evde oturduklarını söyledi. Joe'nun içi arkadaşlarının özlemiyle cayır cayır yanmaya başlamıştı. Akşam olur olmaz dostlarını bulmak için yukarı mahalleye tırmanmaya başladı. Ortalık araca karanlıktı. Biraz ilerisinde Pilon'un önemli bir iş peşindeymiş gibi acele acele yürüdüğünü fark etti. ''Pilon, hey Pilon!'' diye bağırdı. ''Ben de seni görmeye geliyordum.'' Pilon biraz çekingendi. ''Merhaba!'' dedi. ''Nerelerdeydin be?'' ''Askerde.'' Pilon'un aklı başka şeylerdeydi. ''Haydi eyvallah, işim var, ben gidiyorum.'' dedi. ''Ben de geleyim.'' Pilon arkadaşını tepeden tırnağa süzdü. ''Bugün ne gecesi olduğunu bilmiyor musun?'' diye sordu. ''Yo, ne gecesiymiş? Sen Andrevs akşamı be.'' Nasıl bilmezdi? Bu gece hapiste olmayan bütün paysonalar sokağa dökülür, sabaha kadar ormanda dolaşır dururdu. Bu gece bütün gizli hazineler fosforlu ışın saçarak ortaya çıkardı. Ormanda da kim bilir ne hazineler gömülürdü. Monterey kurulalı 200 yıldan fazla olmuştu. Tanrı bilir yer altında neler kalmıştı. Çok duru bir geceydi. Pilon ara sıra yaptığı gibi o tembellik kabuğundan sıyrılmış, enerjik, İdealist bir adam kesilmişti. Bu gece büyük bir iyilik yapmaya karar vermişlerdi. ''İstersen sen de gel ama'' dedi. ''Define bulacak olursak ben ne istersem yaparım. Karışmaca yok. Yok, eğer işine gelmiyorsa git kendi başına aran.'' Koca Joe enerjisini istediği gibi kullanmayan bir adamdı. ''Ben de seninle geleyim'' dedi. ''Benim Define ile falan işim yok.'' Ormana vardıkları zaman gece iyice bastırmıştı. Artık kuru çam yapraklarının üstünde yürüyorlardı. Havada hafif bir sis vardı. Daha tepede soluk bir ay parlıyor, ortalığı şöyle böyle aydınlatıyordu. Gerçek olarak bildiğimiz kesin çizgilerin hiçbiri görünmüyordu. Ağaç gövdeleri o kapkara sütunlar değil, birer yumuşak, maddesiz gölgeden ibaretti. Çalıların uçları karanlık içinde garip bir ışıkla yanıyormuş gibiydi. Hayaletler insanları akıllarına bile getirmeden serbest dolaşabilirlerdi. Çünkü bunu hissetmemek için çok aptal olmalı. Gecenin kendisi perilerle dolu, en küçük noktasına kadar büyü taşıyordu. Pilon ile Joe Portegi ara sıra çamların arasında dolaşan define arayıcılarına rastlıyorlardı. Başlar yere eğilmiş, gözler çevreyi tarayarak birbirlerini görmeden gelip geçiyorlardı. Bütün bu gölgelerin gerçekten canlı insanlar olduğunu kim söyleyebilirdi? İkisi de bunların bir kısmının St. Andrews gecesinde gömdükleri definelerin hala bıraktıkları gibi durup durmadığını denetlemeye gelen servet sahiplerine ait olduğunu çok iyi biliyordu. Pilon boynundaki muskasını dışarı, elbisesinin üstüne taktığı için hayaletlerden korkusu yoktu. Yanında yürüyen koca Joe da parmaklarıyla kutsal işareti yapıp çaprazlamıştı. Kendilerini koruyacak tılsımları olduğu halde yine de içlerinde bir korku vardı. Böylece dolaşırken hafif bir rüzgar çıktı. Sisi sürüklemeye başladı. Tepedeki ay soluk renkli bir sulu boya damgası gibi kalmıştı. Rüzgarın önüne katıp sürüklediği sis ormana için için kaynayan bir hareket getirmişti sanki. Ağaçlar uzun korkunç hayaller, çalılar kapkara kediler gibi karanlıkta kayıp gidiyorlardı. Ağaçlar tutkuyla inliyor, eski efsaneleri, geleceğin nasipsiz ölümlerini hikaye ediyordu. Pilon ağaçların fısıltısını dinlemenin iyi olmadığını biliyordu. İleride olup bitecekleri bilmenin de yararı yoktu. Hem bu sesler insanı günaha sokardı. Dikkatini ağaçların konuşmalarından başka şeye çevirmeye çalıştı. Ormanda oraya buraya seyirtiyor, koca Joe da sadık bir köpek gibi peşinden ayrılmıyordu. Yanlarından birbirleriyle selamlaşmadan, birbirlerini görmemezlikten gelerek rahatsız etmemeye çalışan bir sürü define arayıcısı geçiyordu. Ta aşağıda sisin ilk çığlıkları başlamıştı. Kayalar üstünde parçalanıp batan gemilerin, boğulan insanların utancını örtmek ister gibi sisin yoğurt şalına bürünmüştü. Gece oldukça sıcak olduğu halde Pilon'un tüyleri ürperiyor, üşüyordu. İçinden sessiz sessiz dua etmeye, Hail Harry'i okumaya başladı. Selam bile vermeyen uzun boylu bir gölge geçti yanlarından. Pilon ile arkadaşı bir saate yakındır karanlığın içinde ölü ruhlar gibi dolaşıp duruyorlardı. Pilon birdenbire durdu. Joe'nun koluna sarıldı. "Görüyor musun?" diye fısıldadı. "Nerede?" "Bak, tam karşımızda." Evet, görüyorum galiba." Pilona 6-7 metre kadar ötelerinde yumuşak bir tatlı mavi ışık parlıyormuş gibi geliyordu. "Koca Joe," diye fısıldadı. "İki değnek bul çabuk. Ben gözlerimi başka yana çevirmek istemiyorum. Ne olur ne olmaz, belki kaybederim." Joe değnek aramaya gitti. Pilon avını kaçırmamak istemeyen bir köpek gibi dikkatle o mavi ışığı kolluyordu. Ağaçtan koparılan dalların çatırdısı geldi. Koca Joe'nun dalların yapraklarını temizlediğini işitiyordu. Pilon hala o soluk, tanrısal ışığı seyrediyordu. O kadar soluktu ki bazen kayboluyor, görünmez oluyordu. Böyle zamanlarda gerçekten ışığı görüp görmediğinden kuşku duyuyordu. Joe, değnekleri eline sıkıştırdığı zaman gözlerini hala o noktadan ayırmamıştı. Elindeki değnekleri haç gibi tutarak yavaş yavaş ilerledi. Yaklaştıkça ışık sönüyor gibiydi ama ilk çıktığı yeri biliyordu. İşte tam şu çam yapraklarının meydana getirdiği kümenin arkasındaydı. Pilon haçı yere koydu. "Burada gömülü her şey benimdir. Kötü ruhlar siz uzaklaşın," diye söylenmeye başladı. "Gidin buradan. Bu defineyi gömen adamların ruhu. Uzaklaşın. In nomen Patris et Filis et Spiritus Sancti." Sonra değneklerden yaptığı haçı ışığı gördüğünü sandığı yere koydu. Sonunda aradığımızı bulduk dostum diye bağırdı. Yıllardır ararım. Kısmet bu geceymiş. Haydi kazalım. Pilon başını salladı. Şimdi bütün ruhlar serbest dolaşırken mi? Burada daha fazla durmanın bile tehlikeli olduğu şu anda mı? Aptalsın be koca Joe. Sabaha kadar oturup bekleyeceğiz. Yarın gece kazmaya başlarız. Yere kutsal işareti koyduğumuz için bu ışığı başka kimse göremez. Yarın artık tehlikede kalmaz. Çam yapraklarının üstüne oturup beklerken gece daha korkunç görünüyordu. Fakat yeni başlarındaki kutsal haçın verdiği güvenle avunuyorlardı. Bu haç önlerinde yanan bir ateş gibi işlerini ısıtıyordu. Sokağa ve çevrelerinde dolaşan kötü ruhlara arkalarını dönmüşlerdi. Pilon ayağa kalkıp çevresine büyükçe bir daire çizdi. Kendileri bu dairenin içinde kalmışlardı. Büyük Tanrı'nın adına bu çizgiden içeri tek bir kötü ruh bile girmesin diye yalvardı. Tekrar yere çöktüler. İkisinin de içi ferahlamıştı. Oralarda dolaşan avare ruhların ayak seslerini duyuyorlardı. Ara sıra gelip geçerken çıkardıkları saydam ışık bile görünmüyordu. Çünkü o civarı çeviren kutsal, aşılmaz bir çizgi vardı. Bu dünyadan veya ötekinden nereden gelirse gelsin hiçbir kötü ruhun yanlarına gelmesine olanak yoktu. Koca Joe, bu parayla ne yapacaksın be diye sordu. Pilon arkadaşının gözünün içine bakıyordu. Sen hiç define aramadın Portegi, çünkü bulsan bile ne yapacağını bilemezsin. Ben bu parayı kendime saklayamam, saklamayacağım da. Şayet öyle bir amaçla kazmaya başlayacak olsam paralar her vuruşta biraz daha aşağıya kaçar. 40 yıl uğraşsam ele geçiremem. Hayır, benim amacım bu değil. Ben bu defineyi Deni için arıyorum. Pilon'un bütün iyilikseverliği başına vurmuştu. Joe'ya Deni'nin kendileri için yaptığı iyilikleri anlattı. Sonra biz ona hiçbir şey yapmadık diye devam etti. Kira vermediğimiz gibi üstelik bazen sarhoş olduğumuz zaman eşyalarını kırdığımız da oluyor. Kızdığımız zaman çocukla kavga edip küfrediyoruz. Maria, korsan, ben hep birlikte bu işi yapmaya karar verdik. Hepimiz ormanda define peşinde dolaşıyoruz. Ne bulursak Deni'nin olacak. Bilmezsin Joe, o kadar iyi, o kadar iyi yürekli ki. Biz de tersine kötüyüz. Ama büyükçe bir hazine bulup ona verirsek hoşuna gider. Kalbim temiz, içinde de kıskançlık olmadığından defineyi bulmak da bana kısmet oldu. Kendine bir şey ayırmayacak mısın be Pilon? Bir şişe şarap parası da mı almayacaksın? Bu akşam Pilon'un içinde kötü Pilon'dan bir zerre bile yoktu. Hayır dedi. Bir meteliğine bile dokunmayacağım. Hepsi Deni'nin olacak. Joe'nun umutları suya düşmüştü. Peki saatlerce peşinde dolaştım. Bana bir bardak şarap parası da yok mu diye mırıldandı. Pilon yumuşak bir sesle Deni parayı aldığı zaman diye açıkladı. Belki şarap da alır. Tabii define ona ait olduğu için böyle bir şeyi ben öneremem. Ama nasıl olsa şarap alır. Sen de ona karşı iyi davranırsan sana da hiç olmazsa bir iki bardak sunar. Koca Joe Deni'yi uzun zamandan beri tanıdığı için içi rahat etti. Deni'nin biraz değil şişelerle şarap almaktan kaçınmayacağını biliyordu. Gece yarısını geçmişti. Ay kaybolup ormanı zifiri bir karanlıkta kucak kucağa bıraktı. Sisin çığlıkları gittikçe artıyordu. Bütün gece Pilon tertemiz kaldı. Joe'ya biraz öğüt vermiş, ona telkinde bulunmuştu. İyi yürekli, açık elli olmak her zaman iyidir demişti. Böyle yapmakla sadece öteki dünyadaki yerini sağlamlaştırmakla kalmaz, bu dünyada bile karşılığını bulursun. İnsan içinde ılık ılık bir şeyin yandığını, ruhunun tuhaf bir şeyle dolduğunu duyuyor. Sanki ruhunu deve tüyü kadar yumuşak bir şeye sarmışlar gibi olur. Joe, koca Joe Portegi, bilirsin ben her zaman iyi bir insan değilimdir, saklamıyorum. Koca Joe bunu pek iyi bilirdi. Çok kötülük ettim, günah işledim diye devam etti Pilon. Böyle konuşmak hoşuna gidiyordu. Hırsızlık ettim, yalan söyledim, karı kızla çok düştüm kalktım. Hatta bu yüzden hapse bile girdim. Joe sırıtarak ben de dedi. Sonuç, içimde dosdoğru cehenneme gideceğime dair sarsılmaz bir inanç var. Ama şimdi en büyük günahların bile bağışlanabileceğini anlıyorum. Gidip günah çıkartmadığım halde içimde büyük bir değişiklik olduğunu, Tanrı'nın inayetine eriştiğimi duyuyorum. Eğer sen de tövbe edersen, Joe kör kütük sarhoş olmaktan, Varayo'a çıngar çıkarmaktan, Dora Williams'ın evindeki kötü karılardan vazgeçersen sen de benim gibi olursun. Ama Joe çoktan uykuya dalmıştı. Hareket etmediği zamanlar pek uyanık oturamazdı zaten. Pilon'un ruhunda baş kaldıran erdem daha iyice biçimlenmediği için uzun uzun anlatamıyordu. Ama yere çöküp yavaş yavaş şafak çökerken definenin bulunduğu yeri seyre koyuldu. Karanlıkta çam damlarının yavaş yavaş şekillendiğini görüyordu. Rüzgar durmuştu. Kuru yaprakların üstünden sıçrayarak küçük, mavi bir tavşan geçti. Pilon'un gözleri ağırlaşmıştı ama mutluydu. Ortalık ağarınca koca Joe Portegi'nin ayağını dürttü. ''Kalk artık'' dedi. ''Eve gitmek zamanı geldi. Neredeyse güneş çıkacak.'' Pilon artık gereği kalmadığı için yaptığı haçı bozmuştu. Çevresinde çizdiği daireyi de sildi. ''Şimdi'' dedi, ''işaret bırakmayacağız ama ağaçları, taşları da iyice öğrenip yeri kaybetmememiz gerek.'' ''Niye şimdi kazmıyoruz?'' ''Evet, yukarı mahallede kim var kim yok duysun da yardımımıza gelsin değil mi?'' Dikkatle çevreyi incelemeye koyuldular. Bak şurada sağda birbirine yakın 3, solda da 2 ağaç var. Şurada bir çalı, bu yanda da büyük bir taş var. Sonra geçtikleri yerleri belleyerek yola düzüldüler. Eve vardıkları zaman öteki arkadaşlarını yorgun argın kendilerini beklerken buldular. Bir şey buldunuz mu diye sordular. Joe'nun ağzını açmasına engel olmak için Pilon hemen bir hayırı yapıştırdı. Pablo da bir ışık gördüğünü sanmış ama yanılmış. Korsan bir koca karı hayaletiyle karşılaşmış. Hem de yanında bir köpek varmış. Korsan güldü. Koca karı bana köpeğimin mutlu olduğunu söyledi, dedi. Pilon yanındakini göstererek, bakın koca Joe Portegi askerden dönmüş, dedi. Merhaba be Joe, hoş geldin. Joe bir koltuğa çökerek, güzel bir evimiz varmış be, diye söylendi. Danny onun da kendileriyle birlikte oturacağını bildiğinden, bana bak dedi. Benim yatağıma yaklaştığını görmeyeceğim. Anladın mı? Sandalyeye çöküşü, ayak ayak üstüne atışı onun sürekli olarak kalmaya geldiğini gösteriyordu. Korsan dışarı çıkarak arabasını baltasını alıp ormanın yolunu tuttu. Öteki 5 erkek sisin ardından çıkan güneşin altına uzanmış uyuklamaya başlamıştı. Uyandıkları zaman çoktan öğlen olmuştu. Ta aşağılarda uzanan denizi seyrederek isteksiz isteksiz gerindiler. Korsanın bıraktığı paketleri açıp başına çöktüler. Yemekten sonra koca Joe kalktı. Sallana sallana kapıya doğru yürürken sonra görüşürüz diye elini sallayıp dışarı çıktı. Pilon arkadaşının yukarıya ormana değil de aşağıya kente indiğini anlayıncaya dek kuşkulu bakışlarla arkasından gözetledi. Dört arkadaş çardağın ılık tahtaları üzerine uzanmış yarı kapalı gözlerle akşam oluşunu seyrediyorlardı. Joe Portegi döndüğü zaman ortalık kararmak üzereydi. Pilon onu kolundan tutup kimsenin duyamayacağı bir köşeye çekti. Mrs. Morales'ten kazma kürek alırız, dedi. Kümesin yanında bir kürek, bir de kazma duruyor. Hava iyice kararınca dışarı çıktılar. Pilon, Joe'nun sevgilisini görmeye gidiyoruz, diye ötekileri atlattı. Mrs. Morales'in bahçesine atlayıp kazmayla küreği aldılar. Sonra koca Joe yolun kenarındaki otlar arasından koca bir testi şarap çıkardı. Pilon öfkeyle, ''Ulan yoksa defineyi mi sattın?'' diye bağırdı. ''Hain, yalancı, köpoğlu köpek.'' Joe arkadaşını yatıştırmaya çalıştı. ''Vallahi kimseye bir şey söylemedim.'' diye pekiştirdi. ''Yahu bir define bulduk, Deni'ye vereceğiz, ondan para getirir, borcumu öderim.'' dedim. ''Yerini kimseye söylemedim.'' Pilon yutmamıştı. ''Onlar da sana inanıp veresiye şarap verdiler değil mi?'' ''Şey.'' diye kekeledi Joe. Para karşılığında bir rehin bıraktım. Pilon şimşek gibi atılmış, arkadaşının boğazından yakalamıştı. Ne bıraktın diye sordu. Ne kızıyorsun be Pilon? Küçük bir yorgan verdim. Yalnız ufacık bir yorgan. Pilon karşısındakini sarsmaya çalıştı ama herif çok iri yarıydı. Pek bir şey yapamadı. Ne yorganı diye bağırdı. Kimden çaldın söyle. Koca Joe kekeledi. Deni'nin yorganlarından biri canım. Onun iki yorganı var. Ben birini küçüğünü aldım. Ufacık bir şey be. Canımı yakıyorsun Pilon. Öteki yorgan daha büyük. Hem de defineyi bulunca gider bıraktığım yerden alırız. Pilon sille tekme Joe'yu dövmeye başlamıştı. Domuz diye bağırdı. Ah hırsız köpek. Ya yorganı getirirsin ya da seni eşek sudan gelene kadar döverim. Joe arkadaşını yatıştırmaya çalışıyordu. Hep Deni için çalışıyoruz be diye söylendi. Deni paralara konduktan sonra isterse 100 tane yeni yorgan alabilir. Çok gevezelik etme. Ya gider o yorganı getirirsin ya da ben senin leşini sererim. Sonra testiyi kavradı. Aklını başını toplayabilmek için bir iki yudum içti. Testinin ağzını kapamış Joe'ya bir yudum bile vermemişti. Yaptığın hırsızlık için bütün gece kazma sallayacaksın diye söylendi. ''Hadi bakalım, sırtlan, şunları da peşimden gel.'' Joe terbiyeli bir köpek gibi boyun eğdi. Pilon'un öfkesine karşı çıkmak kimin haddine düşmüş. Uzun süre definenin yerini aradılar. Neden sonra sıra ağaçları taşı fark eden Pilon işte diye gösterdi. Yerdeki çam yaprağı yığını bulmaları pek kolay olmadı. Sis yoktu. Havada duru olduğundan ayın soluk ışığı az çok aydınlık veriyordu. Sıra kazmaya gelmişti. Pilon gömüyü çıkarmak için yeni bir teori geliştirmişti. Para bazen torbaların içindedir diyordu. Torbalar da çabuk çürür. Dikkat etmez torbayı delersek paraların bir kısmını döker kaybederiz. Sonra genişçe bir daire çizerek bunun çevresini kaz. Çuvalları zedelemeden çıkarırız dedi. Sen kazmayacak mısın? Pilon birdenbire öfkelenerek Yorganı ben mi çaldım be diye haykırdı. Beni evine alan dostunun eşyalarını mı aşırıyorum yoksa ha? Öyle şey yok. Ben tek başıma kazamam. Pilon bir göz önce haç yapmak için kullandığı sopalardan birini yakaladı. Joe'ya doğru sallayarak hırsız köpek diye gürledi. Dolandırıcı, al şu kazmayı eline bakayım. Joe'nun cesareti sönüvermişti. Kazmayı almak için eğildi. Joe Portegi'nin aklı başında olup da biraz dayatsaydı böyle olmazdı ama pilondan korkusu ve elindeki hatırı sayılır çam dalı kafasında düşünecek akıl bırakmamıştı ki. İkinci kaset, birinci yüzün sonu.